Ayrım 4. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 49. 3. Demek şu oğlan çocuğu kılıklı hanımın adı Chloe'ydi. Oysa hurma bahçesinin yanındaki köyünde onu böyle çağırmak kimsenin aklına gelmemişti. Ne damların üzerinde kurutulan incirleri yarmada yardım ettiği kadınlar, ne de istediği meyveyi kopartmasına izin veren erkekler. Henüz o can sıkıcı ergenlik çağına girmediği sürece kapıları vurmadan içeri dalabiliyordu. Hırsız ve cömert Chloe'yi seviyorlardı. Elma hırsızı, gülümseme cömerti Chloe'yi. Onlar için o hep Yunanlı'nın kızı olarak kalacaktı. Bir vakitler Büyük İskender'in orduları ile doğuya gelmiş ve Makedonyalı'nın ölümü üzerine fethedilen topraklarda kalmayı yeğleyerek çiftlik çubuk sahibi olmuş sömürgeci ailelerin birinden geliyordu Chloe. Babası, atasının adı olan Karyas adını övünçle taşımakta ve tıpkı onun gibi İskender'in izinde olduğunu sanmaktaydı. Heyecanlandığı ender anlarda Büyük İskender'in ordusuyla Darius'un birliklerini parça parça ettiği onca yürekli adamın, Trakların, Odrisislerin, Giritli okçuların, Andromakosluğun, paralı askerlerin, mızraklı alayların ve arkadaşların bir araya geldiği Büyük Arbela Savaşı'nı anlatacak dinleyici bulduğu zamanlardı. Özellikle Chloe'nin babasının onlardan biri olarak anlattığı, birini taklit edip diğerine öğüt verdiği yeri doldurulamaz arkadaşlardan söz ettiği ve öyküsünün doruk noktasında atasını biz Karyaslar diye konuşturduğu ve dinleyicisinin gözlerindeki hayranlığın tadını çıkardığı zamandı. Hatırlatmak gerekirse Arbela Savaşı 20 kuşak önce olmuştu ama ne gam. Zaman efsanelerin olgunlaştığı bir gövdededir. Herkesten çok da İskender'in tutkusunu ve ölümünü gören bu Mezopotamya topraklarındaki efsanesi söz konusu olduğunda. Zamanın akışına hükmeden İskender olmuştu. Babil'in gök bilimcileri ölüm tarihini yeni bir çağın başlangıcı olarak seçmemişler miydi? Ondan beri nice kral gelip geçmiş ama hepsi Makedonyalı'nın gölgesinde yaşamıştı. İlk krallar onun subaylarıydı. Sonra onların soyundan gelenler, daha sonra iktidar partların önüne geçtiğinde onların da hükümdarları Filhelen yani Yunan dostu sıfatı ünvanlarını eklemeye özen göstermişler ve böylece kendilerinin de İskender'in soylu mirasının bekçileri olduklarını göstermek istemişlerdi. Aradan 500 yıl geçtiği halde krallar kralı hala Fatih İskender'in anısına bağlı kalıyorsa artık ne en ufak bir görkeme, ne toprak, ne altın, ne at, ne hizmetkara sahip olan Chloe'nin babasının efsane parçacığına sadık kalmasına şaşılabilir miydi? Büyük ama yıkık dökük bir evde yaşayan sıska ve kızıl sakallı bir adamdı. Bu evde ileri yaşında artık hayatta olmayan bir köleden olma kızı Chloe ile yaşıyordu. Baba kız kendileri için yine de çok büyük olan bir evin bu bölümünde oturuyorlardı. Gerisi yıkıntı döküntüydü. Kızcağız bu sayısız girintili çıkıntılı saklanmaya çok elverişli olan bu taş toprak içindeki yerde yaşıyordu. Malchos kaçamaklarının birkaçında gelip burada oynamış ve sıcak bir Temmuz günü Mani'yi de gelmesi için kandırmıştı. Köy pazarına mal satmaya gelmişler. Nippurlu bir tacir bütün mallarını satın alarak onlara boş vakit kazandırmıştı. Chloe'yi bulacaklarını umutluyorlardı oysa karşılaştıkları elindeki bastonla düşünceli düşünceli dolaşan babası oldu. Siz kimin oğullarısınız çocuklar? Mani, Chloe'yi görmeye geldik demeyi yeğledi. Kızımı mı? Evet, Tanrı onu kutsasın. Tanrı onu kutsasın, Tanrı onu kutsasın diye tekrarladı Karyas, dişsiz ağzıyla güleç bir yüz takınarak. Böyle konuşan tuhaf kişiyi yukarıdan aşağı süzdü. Yaklaş da seni göreyim çocuğum, yoksa şu hurma bahçesindeki delilerden biri misin? Ancak Yunan delikanlının yüzünde öyle bir saflık, tatlılık ve hüzün gördü ki sonunda içi rahat etti. Bana korkulacak insanlarmışsınız gibi gelmiyor. Beni izleyin, kızım uzaklarda değildir. Size hurma şurubu vereyim, kafalarımızı tazeler. Yıkıntıların üzerinden geçerek evin oturulan bölümüne geldiler. Chloe henüz gelmemişti ama babasının tasalandığı yoktu. Atasının başarılarını ve İskender'in utkusunu anlatacağı yeni birilerini bulduğu için kıvançlıydı. Elini kolunu sallayarak yörenin dili olan Aramice konuşuyor, ancak özellikle askeri deyimler için arada Yunanca sözcükler kullanıyordu. Savaş kahramanlıklarına duyarlı olmayan ve daha çok duvardaki garip çizgilere dalmış bulunan arkadaşının aksine Malchos, büyülenmiş gibi dinliyordu. Duvardaki çizgiler belki daha varlıklı bir mal sahibinin badana ile örteceği lekelerdi. Ama Mani'nin gözleri çizgileri ve renkleri fark etmişti. Yaklaşıp tırnağı ile mavi bir toz parçacığını kazıyıp elinin üstüne koydu. Sonra da parmağı ile silinmiş olan çizgileri yeniden çizmeye başladı. Bir süreden beri ona bakan Karyas, konuşmasını keserek sorulmayan soruları yanıtladı. Bunu Dura Europos'tan bir sanatkar çizdi. Söylendiğine göre renkler çok parlakmış ve altın varakla canlandırılmış. Bu derebeyi konağına çok ünlü ziyaretçiler gelmiş. Burada, bu odada şölen düzenlerlermiş. İnan bana Mezopotamya'nın en neşeli ve en iyi yenilip içilen şölenleriymiş. İki delikanlının Karyas'ın evine gitme fırsatını yeniden bulmaları için birkaç hafta geçmesi gerekti. Orada aynı şeyler yeniden yaşandı. Malchos hiç de keyfi kaçmadan Makedonya seferlerinden birini dinlerken Mani duvarın karşısına geçmiş, çenesini uzatmış, sadece kendisinin görebildiği bir freske dalmıştı. Chloe ise bir köşeden bir köşeye gidiyor, kah destanın bir parçası olarak onlara kulak veriyor, kah Mani'nin hayran bakışlarında onu büyüleyen görüntünün ne olduğunu boş yere tahmine çalışıyordu. İşte bu uzun sessizlik ve hayranlık anlarında Mani ilk kez önüne geçilmez bir resim yapma isteği duydu. Bir beyaz giysili için tuhaf bir istek, dine aykırı bir istek, günahkar bir istek. Her güzelliğe, her renge, her biçim zarafetine karşı olan çevrede, en zararsız ikonanın putperestlik sayıldığı bir toplulukta, Mani'nin yeteneğinin ve yapıtının ortaya çıkmasına yol açan nasıl bir mucizeydi? Yüzyılların ötesine bakıldığında Doğu resminin gerçek kurucusu görünen Mani'nin her fırça darbesi, İran'da, Hindistan'da, Orta Asya'da, Çin'de ve Tibet'te binlerce sanatçının doğmasına yol açacaktı. O kadar ki hala bazı ülkelerde bir Mani deyimi gerçek bir ressam anlamında kullanılır. O gün gitmek üzereyken Mani heyecanına verilecek bir tuhaf harekette bulundu. Chloe'nin babasının önünde dimdik eğilerek duvar resminin restorasyonu için izin istedi. Karyas gülmemek için kendini tuttu çünkü çocuğun ağlamak üzere olduğunu hissetmişti. Güç bela bir cevap mırıldığını verdi. Buna delikanlının yanıtı erkekçe bir el sıkışı oldu. Topallayarak uzaklaşan delikanlıya bakarken yaşlı Yunan böyle bir işi bir acemi çocuğa bırakmanın huzursuzluğu ile çok özel bir insanla görüşmüş olmanın yarattığı tuhaf bir duygu arasında gidip geliyordu. Bu delikanlı belli bir nedenden dolayı allak bullak ediyordu yaşlı adamı. Dahası ürkütüyordu. Daha sonraki haftalar Mani hazırlıklara girişti. Önce çalılardan, keçi kıllarından ya da tavşan tüylerinden kendi elleriyle yaptığı fırçalar, sonra bulduğu ya da kendi yaptığı soluk ya da parlak renkler. Aş boyası ya da kiremit rengi kumları ayırıyor, yumurta kabuklarını eziyor, fil dişi rengini buluyordu. Çiçek yaprakları, sapları ve meyve taneleriyle renk rölyeflerinin lüanslarını yaratıyordu. Renkleri sabitleştirmek için badem ağaçlarından topladığı reçineyi kullanıyordu. Mani tekrar Yunanlıların evine gitme fırsatı bulduğunda hiç acele etmeden takımlarını yaydı. Mezopotamya yazının sıcağında boyalardan ve reçinelerden kokunun her türlüsü yayılmaktaydı. Karyas ile Malchos baba oğul gibi tarıçaya çıkıp konuşmaya dalarlarken Chloe de susamışlıklarını gidermek için karpuzları dilimliyordu. Chloe, Mani'ye karpuz vermek üzere yanına geldiğinde birbirine girmiş renkler gördü. Fon olarak gök mavisi, daha sonra belirsiz, toprağımsı, kan rengi plajlar. Arkasında durup seyre daldı, sonra yavaşça çizgilerle ışıkların birbirine karışmışlığı arasında bir yüz resmi fark etti. Mani'nin parmakları bu yüzün çevresinde dolanıyor ve her dolanışta daha da belirginleşiyordu. Ortaya bir insan resmi çıkmıştı, sanki güz hissinin içinden çıkan bir gezgindi. Kaşları, burnu, dudakları, canlıların şölenine katılmak üzere duvardan fırlayacak gibiydi. Büyülenmiş olan Chloe Mani'ye yaklaştı. O ise adamına bakmak için bir adım geri atmıştı. Yüzü sırılsıklamdı. Yunan kızı onun şakaklarında ve gözlerinin çevresinde biriken teri damla damla silmek üzere gömleğinin ucunu masum bir hareketle kaldırdı. Mani, Chloe'nin hoş kokusunu, o afacan meyve kokusunu koklamayı seviyordu. İçine çekiyor, bu koku çevresindeki havayı dolduruyor, onu sarıp sarmalıyordu. Kızın giysisi her yüzüne değdiğinde kendi hareketleri ağırlaşıyor, nefesi daralıyor, gözleri ufalıyordu. Sonunda dudaklarının hizasına aptalca tuttuğu fırçasının ucundan başka şey göremez oldu. Bakışları başka hiçbir şey yokmuş gibi oraya takılı kaldı. Bütün bedeniyle yalnızca fırça tutan elini hissediyordu. Yunan kızı Mani işine devam etsin diye çekildiğinde onu hiç kıpırdamadığını, son bir renk darbesi atmak istercesine fırçasına asılı kaldığını gördü. Bunun üzerine Chloe sessizce yaklaşması için babasına işaret etti. Ancak Karyas odaya girer girmez sevincini saklamadı. Demek böyleymiş, duvarın bu köşesi atalarımın zamanında aynen böyle olmalıymış. Mani için bundan güzel iltifat olabilir miydi? Fırçası ile canlandırdığı bu yüz, Karyas'ın anlatıp durduğu şanlı dönemin bir tanığı olmalıydı. Malchos, bu adam kim diye sordu. Mani adını duvarda okuyormuşçasına, vaftizci Yahya olmasın diye sordu. Hiç de değil diye alay etti Yunan. Bu odaya vaftizci asla gelmedi. Buğdayların anası Tanrıça Demeter olmalı ya da Avcı Artemis veya Tanrı Dionysos hatta. Ortaya çıkan resme yaklaştı. Tanrı Mitra da olabilir. Dura Oropos'tan gelen ressam onun bütün gizlerini biliyordu. Bu onun resmi. Şimdi eminim artık. Bak, yüzünün çevresindeki güneş ışınları görülebiliyor. Mani büyük korkuya kapılarak Mitra diye mırıldandı. Fırçasını fırlatıp koşarak çıktı. Şeytan, şeytan, şeytan diye tekrarlıyordu hiç durmadan. Çocukluğundan beri Yunanlıların kaçması, ekmeklerini yememesi, evlerine girmemesi öğretilmemiş miydi? Hangi delice kibir onu bu yasakları bozmaya itmişti? Şimdi de kalkmış put resmi çiziyordu. Günahkar, imansız, lanetli. Malchus'un bile bilmediği, kendi adacığından başka gizlenecek yeri var mıydı ki? Oraya kapanmak, kendini unutmak, gömülmek, vücudunun kimse tarafından bulunmamasını istiyordu. Soluklanmadan gözlerini dinlendirmek için suya sarktı. Şimdi dirsekleri su kanalının yatağına dayanmış, yüzü suya dönük, Minta'nın uzun kolları suya batmış, yalpa vurup duruyordu. Uzun süre kımıldamadan uyuşmuş gibi kaldı. Suya tekrar baktığında kendi yüzünü gördü. Önce belirsiz, su duruldukça daha belirli biçimde. Yüzünü hiç bu kadar yakından görmemişti. Aralık dudaklarının üzerine bir su damlacığı kalmıştı. Bir kez daha şeytan diye söylendi ama sudaki dudakları kıpırdamadı. Dudaklarını üzüntüyle kıvırdığında sudaki dudaklar kıvrılmadı, gülümsedi. Kendi dudakları yavaşça sudakileri öykündü. Suyun yansıttığı kendi yüzü değildi, suda gördüğü benzerine öykünen kendi yüzüydü. Dudaklarından birden kendisine ait olmayan ama kendi sesiyle söylediği sözcükler döküldü. Selam sana Mani, Patiğin oğlu. Çenesi titredi ve acıdı. Cevap vermek, soru sormak istedi ama kendi sözcükleri boğazında düğümlendi. Ağzında ötekinin sözcükleri çıktı. Selam Mani, seni kendi adıma ve beni yollayan kimse adına selamlıyorum. Su kıyısındaki bu tuhaf olayı Mani'nin kendisi anlatır. Hem Mani hem günün birinde Manici diye adlandırılacak olanlar için bu olay vahyin başlangıcını oluşturur. Bazıları inançların böyle olduğunu söylerler. Ergenlik dönemecinde düşselliğe kayış, kadınla, yasaklanmış olan kadınla karşılaşma ve arzunun taşması. Kuşkusuz, Mani'nin bu çocukluk aynasına bakmaya ihtiyacı vardı. Parçalanan belleğinin parçalarını toplamak için. Doğumu ile ilgili gerçek hurma bahçesine gelişi konularında kuşkuları vardı. Gerçek onun kalıntılarını parça parça toplamıştı ama birbirine bağlamaya cesareti yoktu. O sesin kendisine Patiğin oğlu diye seslenmesi, görüntünün ağzından Meryem adını duyması gerekiyormuş meğer. Sonunda 12 yaşımdayken hangi kadının beni doğurduğunu, bu etten bedenin içinde nasıl oluştuğunu ve doğumuma neden olan aşk tohumunun kimden geldiğini öğrendim. Bunlar Mani'nin sözleri yıllar sonra müritleri tarafından kaleme alındı. Çağının çocuğu olarak bu konulara saf ve heyecanlı bir gözle bakıyordu. Gördüğü ya da görür sandığı sudaki görüntüsünden kitaplarında ikizim ya da benzerim diye gerçek bir arkadaşıymış gibi söz etmektedir. Bu asi çocuk için bir çile dostu ve özellikle beyaz giysililere, öğretilerine ve yasaklarına karşı değerli bir müttefiktir. Yine de görüntüden korktuğu karşılaşmalarının ilk günü duvara Mitra'nın resmini çizdiği için pişmanlık getirmek istediğinde ikizi umut ettiği yanıtı verdi. Canın neyin resmini yapmak istiyorsa onu yapmanı. Beni gönderenin rakibi yoktur. Her güzellik onun güzelliğini yansıtır. 4. ayrımın sonu, sayfa 58.